Tess Jarrett'sın. İsimsiz Ceset. Seslendiren Akın Altan. Doktor Morales kokteyl partileri sevmiyordu. Tanımadığı insanlarla dolu bir odada dolaşmak, onun için acılı bir akşam geçirmek demekti ama yine de, işte burada, elinde bir kadeh şampanyayla, Tyrannosaurus Rex'in altında duruyordu. Dinozor kemikleri, onlara gülümseyip havadan sudan konuşmanı beklemezdi ki. Havadan sudan konuşmada Mora özellikle kötüydü. Talepkar olmayan T-Rex'in koruması altında bilgi levhasını 10. kez okudu. Bu sefer sürekli dinozorların ayaklarının etrafına toplanan kalabalık çocuk gruplarıyla rekabet etmek zorunda olmadığına memnundu. O gece sadece yetişkinlerin katıldığı bir davet vardı. Boston Bilim Müzesi bağışçılarına şık bir teşekkür gecesi düzenlenmişti ve bağış komitesinin üyesi olan Mora'nın konuşmalar başlamadan önce kaçması çok zordu. Smokinli erkekler ve gece elbisesi giymiş kadınlar grupların arasında rahatça dolaşıp sohbet ederek yanından geçerken Mora sabırla gülümseyip şampanyasından yudumlar aldı. Hiç onlar kadar rahat davranamıyordu bu ortamlarda. Bir erkek sesi, "T-Rex'le çok samimi görünüyorsunuz," dedi. Mora arkasını döndüğünde koyu renk saçlı, çekici bir adamın ona gülümsediğini gördü. Ayağında 10 santimlik topuklular olmasına rağmen adam ondan uzundu. Üzerindeki iyi dikilmiş smokinin içinde ince ve güçlü görünüyordu. Mora adamın yaka kartına bakıp isminin Eli Kilgore olduğunu gördü. İsminin üstündeki altın renkli nokta, Bay Kilgore'un müzenin en önemli bağışçılarından biri olduğunu gösteriyordu. Adam da Mora'nın yaka kartını okuyup, ''Bağış komitesindesiniz.'' dedi. ''Çok güzel bir akşam oldu Doktor Ailes.'' Mora da ona gülümsedi. ''Benim bu geceye bir katkım olmadı. Yaptığım tek şey, bir çek yazıp bu amaç için ismimi kullanmalarına izin vermekti.'' Adamın elini sıktı. ''Müzeye yaptığınız cömert bağış için biz teşekkür ederiz. Şehirdeki bütün çocukların bilimi sevmesini istiyoruz.'' Adam eliyle Mora'nın yaka kartını işaret edip, ''Orada gördüğüm doktor kısaltması, tıp doktoru anlamına mı geliyor, yoksa doktora mı yaptınız?'' diye sordu. ''Tıp doktoru. Adli tıp patoloğuyum. Siz?'' Ellie alçak gönüllü bir tavırla omuz silkti. ''Sizinki kadar etkileyici bir mesleğim yok. Sanırım benim tam zamanlı işim, benim için önemli olan davalara destek olmak.'' Bu, yaka kartındaki altın rengi noktayı da açıklıyordu. Pirişi yoktu, çünkü parası olduğu çok açıktı. ''Peki sizin için önemli olan davalar neler?'' diye sordum Mora. ''Örneğin genç bilim insanlarına ilham vermek. Zaten ikimiz de bu akşam dans ayakkabılarımızı giymiş halde bunun için buradayız.'' ''Dans mı?'' Mora yüzünü buruşturdu. ''Daha çok topallama ayakkabısı. Bunlarla 2 saat geçirebiliyorum.'' Ellie, Mora'nın yüksek topuklu ayakkabılarına baktı. ''2 saatten sonra ne oluyor?'' ''Ya çıkarıyorum ya da birinin beni eve taşıması gerekiyor. İki seçenek de oldukça heyecan verici görünüyor.'' Mora güldü. Kendini çekici bir yabancıyla flört ederken bulmak şaşırtıcıydı. Hızla adamın parmağında nikah yüzüğü olup olmadığını kontrol etti. Akşam ilginçleşmişti. Şampanyanın tadı daha iyiydi ve Mora'nın yanaklarına tatlı bir sıcaklık yayılıyordu. Ellie odanın içinde göz gezdirip Mora'nın kabalyesini ararken ''Bu akşam burada yalnız mısınız?'' diye sordu. ''Evet, vatandaşlık görevimi yapmak için buradayım.'' ''Peki, Bay Ailes adında biri var mı?'' Mora içini çekti. ''Ne yazık ki hayır. Ya Bayan Kilgore?'' ''Annemi saymazsanız Bayan Kilgore yok.'' ''Bu akşam bunun iyi bir şey olduğunu görüyorum. Çünkü bu sayede, bu gece göz alıcı elbisesiyle çok güzel bir kadınla suçluluk duymadan sohbet edebiliyorum.'' Mora gülümseyerek, ''Bu daha önce kullandığınız bir cümleymiş gibi duruyor. Ama bu akşam sözlerimde samimiyim.'' Ellie, Mora'nın boş şampanya kadehine baktı. ''Size şampanya getirmeme izin verin. Ortadan kaybolmayacağınıza söz verin ama.'' Mora kadehi ona verdi. ''Beni bara kadar yalpalama derdinden kurtardığınız için teşekkür ederim. Hemen döneceğim. T-Rex'e uslu durmasını söyleyin.'' Ellie Kilgore elinde Mora'nın şampanya kadehiyle smokinli kalabalıkların içinde yürümeyi bilen birinin kendine güveniyle ilerledi. Mora onu gözden kaybettiği anda ses sistemi homurdanarak çalıştı. ''İyi akşamlar, bayanlar, baylar. Ben bağış komitesinin başkanı George Gilman. Bu gece burada müzemizi ve müzemizin şehre kattığı zenginlikleri Çocuklarımıza verdiği ilhamı önemseyen ve bilime karşı merakımızı uyandıran sizleri burada görmek... Mora'nın iki saatlik ayakkabılarının süresi dolmak üzereydi. George Gilman takdimleri bitirirken bir sütuna yaslanarak uyuşmuş ayak parmaklarının üstündeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Müze müdürü mikrofonu alıp kendilerinin eğitmen ve bilim insanı olarak görevlerinden bahsetmeye başladı. Mora tüm bunlara tüm kalbiyle inanıyordu. Gözlerini konuşmacıdan ayırmadı ama sözlerini çok anlamadı. Kalabalığın uğultusu ve kendi teninin sıcaklığı dikkatini dağıtıyordu ve tanımadığı bir adamın ilgisi. Ellie birden Mora'nın yanında belirdi. ''İşte burada,'' diye fısıldadı, dolu şampanya kadehini Mora'ya verirken. ''Ne kaçırdım?'' ''Takdimler. T-Rex size asılmadı değil mi?'' Mora şampanyasını yudumlarken ''Çok uslu durdu,'' dedi. ''Akşam yemeği yediniz mi?'' ''Kanepeler başlı başına bir öğün gibiydi. Ben kanepelerden tadamayacak kadar geç geldim. Bu yüzden...'' ''Bu yüzden?'' Mora ona baktı. ''Konuşmalar bittiğinde sizi tatlı yemek için bir yere götürmeme izin verin.'' Ellie Mora'ya tatlının o olduğunu düşünüyormuş gibi bakıyordu. Şampanya onu cesur, hatta pervasız bir ruh haline sokmuştu. Ama Ellie'nin gözlerinde gördüğü bir şey Mora'nın tereddüt etmesine sebep oldu. Bu daveti düşünmek üzere zaman kazanmak için içkisinden bir yudum daha aldı. ''Daha yeni tanıştık Ellie.'' ''Doğru ama benim özel altın noktam var.'' dedi Ellie. Yaka kartına dokunarak. Bu bir şey ifade ediyor mu? Şimdi gülümseme sırası Mora'daydı. Saygıdeğer bir adamla tanışmak için en iyi yer bilim müzesinin davetiydi. Mora'nın daha önce onun gözlerinde gördüğü, içinde bir uyarı duygusu yaratan şey her neyse artık görünmüyordu. Konuşmalardan sonra, dedi Mora. Elbette, buraya bunun için geldik. Sonra sizi daha yakından tanımak istiyorum. Bir yerlere yardım etmek dışında neler yaptığınızı öğrenmek. Tatlılarımızı yerken anlatırım. Ve nereye gitmemiz gerektiğini biliyorum. Bu mahallede bir Fransız kafesi var. Çilekli turtaları Paris'tekiler kadar iyi. Ve yürüyebileceğimiz kadar yakın. Ah, Mora ayakkabılarına baktı. O kelimeyi söylemeyeyim bile. Ellie anlayışla başını salladı. Farklı bir ulaşım biçimi de ayarlayabilirim. Bal kabağı, limuzin, sedye... Bal kabağı bile kulağa hoş geliyor. Artık mikrofonda gecenin en önemli konuşmacısı vardı. MIT'den saygıdeğer bir iklim bilinci. Mora şampanyasını son yudumuna kadar içip, geleceğini bildiği kıyamet günü senaryosu konuşmasını dinlemeye hazırlandı. Küçülen kutup buzulları ve yok olan fitoplanktonlar. Mora'nın üzerinde sadece ipekten askılı bir elbise olmasına rağmen o da aniden ısınıp havasızlaşmıştı. Ve... ''Okullardaki son bilim sınavlarının sonuçlarını göz önünde bulundurursak, sizce ülkemiz bu global meselelere nasıl doğru şekilde yaklaşabilir?'' Mora diğer katılımcılara baktı. ''Başka kimseye sıcak gelmiyor muydu?'' Her tarafta parlak, renkli gece elbiseleri giymiş kadınlar sakin ve rahat görünüyordu. Kolunun üstünde güçlü bir el hissetti ve bakışlarını Ellie'nin yüzüne doğru kaldırdı. Ellie, Mora'nın boş şampanya kadehini alıp yakınlardaki bir tepsiye koydu. ''Sanırım biraz hava almaya ihtiyacım var.'' ''Ve işte sonunda kendimizi bulduğumuz nokta bu. Ulusumuz hızla Asya'da yükselen bilimsel gelişmelerin gölgesinde kalmaya...'' Güneş göz kapaklarını yakıyordu. Mora ışıktan kurtulmak için başını çevirdi. Ama ışık yüzünde bir ısıtıcı gibi parlıyordu. Tenini yakabilecek kadar sıcaktı. Ağzı kupkuruydu ve başı ağrıyordu. Ve lanet olası telefon çalıp duruyordu. Gözlerini açıp oturma odasının penceresinden içeri hücum eden gün ışığı karşısında gözlerini kıstı. Neden yatağımda değilim diye düşündü. Etrafındaki eşyaları net görebilmek için gözlerini odakladı ve sehpasını, İranlısını ve kitap raflarını gördü. Her şey yerli yerindeydi. Bir tek ben yerimde değilim. Nasıl oldu da kanepede uyuyakaldım? Telefon sustu. İnleyerek doğruldu ve hemen başını indirmek zorunda kaldı. Sanki oda sallanıyordu. İki büklüm olup yüzünü ellerine dayadığında, üzerinde hala bilim müzesi davetinde giydiği gece elbisesinin olduğunu fark etti. Gece onunla uyuduğu için ipek fena halde buruşmuştu ve yüksek topuklu ayakkabılardan biri sehpanın altında duruyordu. Mora, ayakkabının diğer tekinin nerede olduğunu hatırlayamıyordu. Bir sürü şeyi hatırlayamıyordu. Eve nasıl geldiğini, kapıdan içeri nasıl girdiğini... Yavaş yavaş tekrar doğrulduğunda bu kez oda sabitti. Yerde yanında anahtarlarla çantasını gördü. Eve arabayla dönmüş olmalıyım diye düşündü. Kapının kilidini açıp kanepede sızmış olmalıyım. Neden bunların hiçbirini hatırlayamıyorum? Sarhoş gibi yalpalayarak ayağa kalktı ve sendeleyerek koridorda ilerleyip mutfağa gitti. Mutfakta iki büyük bardak su içti. Suyu o kadar hızlı içti ki çenesinden akan damlacıklar ipek elbisesini lekeledi. Mora bunu umursamadı. Sonunda susuzluğu dinmişti. Tezgaha dayandığında kendini daha iyi hissediyordu. Daha güçlüydü. Başı hala zonkluyordu. Ama artık korkunun ilk kıpırtılarını hissedebilecek kadar ayılmıştı. Mutfaktaki saat 11.30'u gösteriyordu. Günlerden pazardı ama Mora hafta sonları bile asla bu kadar geç uyanmazdı. Dün gece başıma ne geldi? Neden hatırlayamıyorum? Mora elbisesine baktı. Buruşmuş ve suyla lekelenmiş olması dışında kumaş sağlam görünüyordu. Sol bacağında büyük bir kaçık olsa da külotlu çorabı hala üzerindeydi. Çantası ve anahtarları yanında olduğuna göre soyulmuş da olamazdı. Çantam? Hızla oturma odasına dönüp gece çantasının içini karıştırdı. Çantanın içinde kartvizit kutusunu, rujunu ve cüzdanını buldu. Cüzdanı kapalıydı. İçinde yükselen bir panik hissiyle cüzdanı açtı ve kredi kartlarını gördüğünde rahatladı. Sadece ehliyeti eksikti. Hayır, o da çantanın dibinde duruyordu. Kapı zili çaldı. Mora döndü. Kalbi hızla atıyordu. Sorularının cevapları onu verandasında bekliyor olabilir miydi? Kapıyı açarken az önce iki bardak su içmiş olmasına rağmen boğazının tekrar kuruduğunu hissediyordu. Bu kez endişeden. Dedektif Jane Rizzoli güneş gözlüğünü çıkarıp kaşlarını katarak Mora'nın üzerindeki gece elbisesini yukarıdan aşağıya süzdü. ''Öğleden önce gece elbisesi giyilmeyeceğine dair bir kural yok muydu?'' diye sordu. Mora elini zonklayan başına doğru kaldırdı. ''Tanrım, Jane, kafam çok karışık. Sorun ne?'' ''Bilmiyorum. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum.'' Jane eve girip kapıyı kapattı. ''Oturmaya ihtiyacım varmış gibi görünüyor.'' dedi Mora'yı kanepeye doğru yönlendirirken. ''Bir saattir sana telefon ediyorum. Neredeydin?'' ''Burada.'' Mora beyaz yastıklara bakıp aniden güldü. ''Aslında tam burada, burada uyandım.'' ''Kanepede mi? Çılgın bir gece geçirmiş olmalısın.'' Mora başının ağrısı yüzünden gözlerini kapattı. Jane'in onu sert polis bakışıyla izlediğini bilmesi için ona bakmasına gerek yoktu ve bu Mora'nın o an yüzleşmek istediği en son şeydi. Başını ellerinin arasına alıp ''Neden geldin?'' dedi. ''Telefonunu açmadın.'' ''Bugün pazar.'' Çalışmıyorum. Bunu biliyorum. Peki neden bana ulaşmaya çalışıyordun? Jane bu soru karşısında sessiz kaldı. Mora başını kaldırdığında doğrudan Jane'in gözlerinin içine bakıyordu. Neşter kullanmak Mora'nın işi ise de bu kez ameliyatı yapan Jane'di ve Mora diğer tarafta olmayı sevmemişti. Bir cinayet mahallinden geliyorum dedi Jane. Olmsted Park'ta Leavitt göletinin güneyindeki Muddy River'ın kıyısında bir ceset bulundu. ''Bu benim davam değil. Bugün çalışmıyorum. Bunu bana neden anlatıyorsun?'' ''Çünkü ölen adamı tanıdığını düşünüyoruz.'' Mora dikleşip Jane'e baktı. ''Kim?'' ''Mesele de bu. Bilmiyoruz. Cesedin üzerinde cüzdan ve telefon yoktu. Şimdilik?'' ''John Doe. John Doe, Amerikan polis jargonunda kimliği bilinmeyen cesede verilen ad.'' ''Neden onu tanıdığımı düşünüyorsunuz?'' ''Çünkü göğüs cebinde senin kart vizitini bulduk.'' ''Bunun bir sürü sebebi olabilir. İş yaptığım herkese kartımı verebilirim ve...'' ''Kartın arkasında ev adresin yazılıydı Mora.'' Mora hala tepesinde hissettiği kafa karışıklığı bulutuyla mücadele ederek bir an sessiz kaldı. İnsanlara nadiren kişisel bilgilerini verirdi. Telefon numarasını paylaşmazdı ve kesinlikle ev adresini vermezdi. Mahremiyeti onun için çok önemliydi. ''Şu adam,'' dedi yumuşak bir sesle. ''Nasıl biri?'' ''Koyu renk saçlı, kırklarında sağlam yapılı. Sanırım yakışıklı diyebiliriz.'' Mora başını kaldırdı. ''Üzerinde ne vardı?'' ''Bunu sorman çok ilginç,'' dedi Jane. Mora'nın gece elbisesine bakarak. ''Üzerinde çok iyi bir smokin var. En azından biri onu bıçakla parçalayana kadar çok iyiymiş.'' Mora ayağa fırladı. ''Affedersin.'' deyip banyoya koştu. Öğürmeye başladığında başı klozete henüz yaklaşmıştı. Dışarı çıkan şey sadece suydu. Hızla içtiği o iki bardak suyun her damlasını çıkartmıştı. Zayıf düşmüş, titriyordu. Jane'in kapıyı çaldığını zorlukla duydu. ''Mora, sen iyi misin? Mora, birazdan, hemen geliyorum.'' Mora sendeleyerek ayağa kalkıp aynada kendine baktı. Genellikle bakımlı olan saçları karmakarışıktı. Yüzünde hastalıklı bir solgunluk vardı ve parlak bir ruj izi yanağına yayılmıştı. Ölen adamın üzerinde smokin vardı. Lavaboya dönüp yüzünü iki kez yıkayarak tüm makyajını temizledi. Lavaboya doğru eğilmiş yanaklarına su çarparken aniden bir yüz hatırladı. Koyu renk saçlı bir adam ona gülümsüyordu. Renklerin birbirine girdiğini, gece elbiseli kadınların etraflarında durduğunu hatırlıyordu. Ve bir kadeh şampanya. Doğrulduğunda gece elbisesine su damladı. Bu elbiseyi bir daha asla giymek istemiyordu. Fermuarı açıp ipek elbiseyi çıkarttı. Çorabını ve kilodunu çıkarttı. Hepsini üzerinden atmak istiyordu. Çünkü kendini kirli hissediyordu. Kirlenmişti. Elbiseyi köşeye atarken bile onun bir kanıt olduğunu, yıkayamayacağını biliyordu. Daha yıkayamazdı. Ve duş da alamazdı. Yatak odasına geçip bir kot pantolon ve tişört giydi. Ama giysiler yıkanmamış, tenine değer değmez temizliklerini kaybetti. Çünkü Mora temiz değildi. Ya da olmayabilirdi. Tekrar oturma odasına geldiğinde Jane'in cep telefonuyla konuştuğunu gördü. Jane, Mora'nın yüzüne bakıp telefonu çabucak kapattı. Mora, ''Cesedi görmek istiyorum.'' dedi. Muhtemelen şu an morga doğru gidiyordur. ''Fotoğrafı var mı?'' ''Evet, bakman gerekebileceğini düşünüp çekmiştim.'' Jane, telefonundaki fotoğrafı buldu. Ama Mora'ya göstermeden önce duraksadı. ''Bundan emin misin?'' ''O olup olmadığını bilmem gerekiyor.'' Jane'in telefonunu alıp ölü adamın yüzüne baktı. Önceki gece şampanya kadehini ona verirken aynı yüzün nasıl gülümsediğini hatırladı. Ve üzerinde altın nokta olan yaka kartını hatırladı. ''Eli Kilgore'' dedi. ''Adamın adı mı?'' ''Evet. Dün gece bilim müzesinin davetinde tanıştım. Bağışçılardan biri.'' ''Tamam. Elimizde bir isim var.'' Jane telefonu geri alırken gözlerini Mora'dan ayırmadı. ''Şimdi bana hikayenin geri kalanını anlatmak ister misin? Çünkü başka şeyler de olduğunu görebiliyorum.'' ''Acil servise gitmem gerekiyor Jane.'' ''Hasta mısın?'' ''Olabilir. Emin olmam gerekiyor.'' Mora bir sandalyeye doğru ilerleyip kendini bıraktı. ''Olduğunu sanmıyorum ama muayene olmalıyım. Tecavüz için.'' ''Bunu bilmiyor musun?'' ''Hatırlamıyorum.'' Mora başını ellerine doğru indirdi. ''Eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Kanepede uyuyakaldığımı hatırlamıyorum.'' ''Ne hatırlıyorsun?'' ''Daveti, onunla tanıştığımı. Müzeden çıktık. Biraz başım dönüyordu. Garajda olduğumuzu hatırlıyorum. Sonra...'' Başını iki yana salladı. ''Sonrasından emin değilim.'' ''Bir şekilde eve gelmeyi başardın. Araban burada mı?'' ''Bakmadım.'' Jane oturma odasından çıktı. Birkaç saniye sonra geri gelmişti. ''Araban garajda değil.'' ''Ama anahtarlarım burada.'' Mora yeri işaret etti. ''Biri seni eve bırakmış. Biri ön kapının kilidini açıp seni kanepeye yatırmış. Bu şampanyana ilaç atan kişiyle aynı mı? Bıçaklanıp öldürülen adamla.'' diye düşündü. Jane rahatlamak için elini Mora'nın omzuna koydu. ''Şimdi seni acil servise götüreceğim, tamam mı? Giysilerine ihtiyacım olacak. Dün gece giydiklerine. Banyoda, yerdeler. Her şey orada. İç çamaşırım, çoraplarım.'' Mora içini çekti. ''Kuralları biliyorum. Bunun benim için bir sorun olduğunu da biliyorsun Mora. Dün gece tanıştığın adam öldürüldü ve sen gecenin nasıl bittiğini hatırlamıyorsun.'' Mora bakışlarını ona doğru kaldırdı. ''Sanırım ikimizin de sorunları var.'' 2. Jane, Mora'yı özgüvenli ve kontrollü görmeye alışıktı. Ölüler Kraliçesi, otopsi masasına konulan dehşetler karşısında bile sakin kalırdı. Bu yüzden hastane giysisi içinde acil servisteki muayene masalarından birinde otururken, Mora'nın ne kadar incinebilir olduğunu gördüğünde çok şaşırdı. Mora, damarını delen iğne karşısında irkildi. Koyu renk kan bir örnek tüpüne dolmaya başladı. ''Bu uyuşturucu taraması için mi?'' diye sordu Jane. Turnikeyi açıp yaranın üstüne gazlı bez yapıştıran hemşire sadece ''Doktor Murat'a kan ve idrar tahlili istedi.'' dedi. ''Ve hepsi bu kadar. Çıkış formunuzu doldurduğunuz an gidebilirsiniz Doktor Ailes. Laboratuvar sonuçları çıktığında sizi arayacağız.'' elinde kan tüpleriyle çıkıp perdeleri çekti. ''Teşekkür ederim Jane,'' diye fısıldadı Mora. ''Yanımda olduğun için. Kendini daha iyi hissediyor musun?'' ''Evet, sanırım artık emin olabiliriz ki...'' Mora'nın sesi o sözcüğü söyleyemeden hafifleyerek yok oldu. ''Sadece emin olmak istedim.'' ''Yine de,'' dedi Jane, ''hem dün akşamki giysilerine hem de topladığımız kanıtlara el koymak zorunda kalacağız.'' Mora kaşlarını çattı. ''Kestiğim tırnakları mı alacaksınız?'' Jane buna cevap veremeden telefonu çaldı. ''Affedersin,'' diyerek odadan çıktı. Koridorda Mora'nın onu duyamayacağı bir yere gelene kadar yürümeye devam etti. ''Rizzoli,'' diyerek cevap verdi. ''Ortağı dedektif Barry Frost, bana verdiğin şu ismi hatırlıyor musun? Eli Kilgore,'' dedi. ''En yakın akrabasına ulaştın mı?'' ''Daha da iyisi, kendisine ulaştım. Bay Kilgore hayatta ve erkek arkadaşıyla Beacon sokağında yaşıyor.''
''Erkek arkadaşı mı?''
''Doğru anladın. Gerçekten de bilim müzesinin bağışçılarından biri olduğunu ama dün gece başka bir randevusu yüzünden davete gidemediğini söyledi. Doktor Aylis'in tanıştığı adam ismi kalan yaka kartlarının arasından seçmiş olmalı. Bir partiye gizlice girmenin en klasik yolu. Ama o toplulukta bunun riskleri vardır. Bu insanların birbirlerini tanıyacaklarını düşünürsün. Müzeyi aradım. Güvenlik kayıtlarını çıkarttılar. Dün gece 400 konuk varmış. O kadar çok insanın arasında gözden kaybolmak kolaydır. Üzerinde bir smokinle geldiğine göre bu konuda deneyimli olmalı. Tanrım, benim bir smokinim bile yok.
Yani yine başladığımız yerdeyiz. Elimizdeki ölü John Doe kim?
Doktor Aylis dün gece onunla birlikteymiş. Onun bir fikri yok mu?
Neler olduğunu hatırlayamadığını söylüyor. Peki ya Mora'nın arabası? Onu bulabildiniz mi?
Evet, dün gece park ettiğini söylediği müzenin otoparkında duruyor hala. Kilitliydi. Arabada alışılmadık hiçbir şey yok.
Mora'nın arabası müzedeyse adam onu eve bırakmış olmalı.
O zaman adamın arabası nerede? Cesedin yakınlarında hiç araç yoktu, dedi Frost. Rizzoli, Boston haritasını düşündü. Bilim müzesinden doğrudan Mora'nın Brooklyn'deki evine gidildiğinde cinayet mahallinin yol üstünde olduğunu fark etti. Bu mantık silsilesinin ona işaret ettiği noktadan hoşlanmamıştı. Bu durum, John Doe'nun Mora'nın evine gidilen yolda öldürülüp yolda atılmış olma olasılığını akla getiriyordu. Bu, Mora'nın olay olurken katilin yanında olduğu anlamına geliyordu. Ya da katil olduğu anlamına.
Jane, Mora'nın mahallesindeki arabaları kontrol edin, dedi. Oraya ait olmayan bütün araçları.
Aklından geçen şey...
Bunu yapmak zorundayız, Frost. Başka şansımız yok. Artık giyinmiş olan Mora, muayene odasından çıkarken bakışlarını kaldırdı. Şu an o, tek şüphelimiz.
Araç, Mora'nın sokağında evin karşısında duruyordu. Massachusetts plakalı, Braintree'den Christopher Scanlon adına kayıtlı siyah bir Buick LaCrosse. Etraftaki komşuların hiçbiri arabayı tanımıyordu. Sadece sabah kalktıklarında orada durduğunu görmüşlerdi. Kilitli değildi. Anahtarlar hala üzerindeydi, dedi Frost. Ve burada ne olduğuna bir bak. Frost, yolcu koltuğunun altındaki zemini gösterdi. Oradaki yüksek topuklu kadının ayakkabısını gördüğünde Jane'in kalbi durdu. Bu, Mora'nın sehpasının altında gördüğü ayakkabının tekiydi. ''Çekici yolda,'' dedi Frost. ''Laboratuvara gittiklerinde suç incelemenin parmak izlerini de bulacağından eminim. Tanrım, bu iş gitgide kötüleşiyor. Başka biri olsaydı ona haklarını okumaya başlardık. Ama o başka biri değil,'' dedi Jane. ''O Mora. Ve ikimiz de bazı polislerin onun suçlu bulunmasını isteyeceğini biliyoruz.'' Mora'nın son zamanlarda verdiği bir ifade, Boston polisinden bir memuru hapse göndermişti. Birçok polis bunu bir ihanet olarak görmüştü. ''Christopher Scanlon denen şu adam hakkında neler biliyoruz?'' diye sordu Jane. Frost, akıllı telefonundaki bilgileri buldu. ''42 yaşında, 1.87 boyunda, 81 kilo, kahverengi saçlı, mavi gözlü.'' Ehliyet fotoğrafını gösterdi. ''Kurbanımıza benziyor. Kurbanımız artık John Doe değil.'' ''Şunu da dinle. Adli tıp kurbanın parmak izlerini tarattı. Scanlon veri tabanlarında kayıtlıydı. İki kez tutuklanmış. İkisi de saldırı ve yaralama suçundan.''
''Adam bir tecavüzcü mü? Hiç hüküm giymiş mi?''
''Hayır. Görünüşe bakılırsa kurbanımız oldukça kötü bir çocukmuş.
Ama yaptıkları yanına kalmış. Jane sokağın karşısına geçip Mora'nın evine doğru giderken ama bu kez kalmadı diye düşündü. Mora'yı az önce bıraktığı yerde mutfak masasında otururken buldu. Kahve kupasına hiç dokunmamış gibiydi ve Jane içeri girerken başını çok hafif kaldırdı. ''Onun arabası mı?'' diye sordu Mora. ''Öyle görünüyor. Gerçek ismi Christopher Scanlon. Braintree'de yaşıyor. Bu senin için bir şey ifade ediyor mu?'' ''Söyledim ya, o adamla dün gece tanıştım.'' Jane'in gözü istemeden tezgahın üzerinde duran ahşap bıçaklığa takıldı. Bıçaklardan birinin eksik olduğunu fark etti. ''Gustav marka bir bıçak mı?'' diye sordu Mora yumuşak bir sesle. ''Ne?'' ''Adamı öldüren bıçak. Benim bıçaklarımın markası bu. Merak ettiğin şey bu, değil mi?'' ''Cinayet silahı bulunamadı.'' ''O halde yara iziyle kıyaslamak için benimkileri alman gerekecek. Parmak izleri, kan ve bulaşık makinesindeki bıçağı da unutma.'' Başını kaldırıp Jane'e baktı. ''Yapman gereken bir iş var. Bunu anlıyorum.'' Jane masaya oturdu. ''O zaman şunu da anlıyorsun. Ben bir şüpheliyim.'' Mora ironik bir tavırla güldü. ''Bu Boston polisindeki birçok memuru çok mutlu edecek. Herkesin nefret etmeye bayıldığı güçlü adli tabip. Bu doğru değil. Ailemde bir katil olduğunu yüzsüzce vurgulayacaklar. Kızı da annesine benziyor. Sen annen değilsin. Annem bir canavar. Sence bize bir iyilik yapıp yan yana hücreler verirler mi? Kes şunu Mora, lütfen. Sadece olacakları söylüyorum. Aldığın ilaç yüzünden adam sana ne verdiyse bilincini kaybetmene ve pes etmene sebep olmuş.'' Jane öne doğru eğilip öfkeyle ''Buna izin vermeyeceğim.'' dedi. Bir an birbirlerine baktılar. Mora yüzünde bir gülümsemeyle arkasına yaslandı. ''Herkesin bir Jane Rizzoli'si olmalı.'' Jane ayağa kalkıp sandalyesini masaya doğru itti. ''Bu Jane Rizzoli'nin yapacak işleri var.'' Christopher Scanlon'ın evi Braintree'deki yapraklarla örtülü bir sokakta kiralık iki yatak odalı bir sıra evdi. Onlarla evde buluşan emlakçı Bay Siegel, durmadan kafasını sallayıp ''Korkunç, çok korkunç!'' diye mırıldanıyordu. Mükemmel bir kiracıydı, eve her zaman çok iyi bakardı. Bakımlı bahçeyi işaret etti. ''Ön bahçenin ne kadar temiz olduğunu görebilirsiniz.'' ''Size hiç sorun çıkarmadı mı?'' diye sordu Prast. ''Hiç, 9-10 ay önce taşındı, finansal durumu çok iyiydi, kredisi. Kredi geçmişi muhteşemdi. Hesabında $100,000'lar vardı. Bana 3 aylık kirayı baştan ödedi.'' Siegel kapıyı kilitledi. ''O, her emlakçının rüyalarındaki kiracıydı. Ta ki adamın bir tecavüzcü olduğunu öğrenene kadar.'' Jane ve Prast eve girdiklerinde siyah deri bir koltuk, büyük ekran bir televizyonla krom ve camdan bir sehpa gördüler. Jane erkek evi diye düşündü. Yumuşak hiçbir dokunuş yoktu. Burada daha önce bir kadın yaşadıysa bile, odanın soğuk ve cilalı dekorasyonunda hiç iz bırakmamıştı. ''Her şeyin ne kadar düzenli olduğunu görüyor musunuz?'' dedi Bay Siegel. ''Her şey yerli yerinde.'' ''Orası kesin.'' dedi Jane. Duvarlardan birinin neredeyse tamamını kaplayan çerçeveli fotoğraflara odaklanırken, bu, parlayan gözleriyle yeşilliklerin arasından bakan, güçlü kasları ileri sıçramak üzere gerilmiş bir leopar fotoğrafıydı. ''Mükemmel avcı.'' Jane ve Prast evin geri kalanını incelemeye devam eder, hepsi keskin siyah ve beyaz renklerde döşenmiş mutfaktan yatak odasına doğru ilerlerken Bay Siegel, ''Herhalde ipucu arıyorsunuz, değil mi?'' diye sordu. ''En yakın akrabasının kim olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu Prast. ''Hiç akrabasından bahsetmedi ve bekardı. Arkadaşları, tanıdıkları? Ben sadece emlakçıyım. Kiracılarla samimi olmak benim işim değil.'' Jane, komodinin çekmecelerini açıp düzgünce katlanmış çorapları, çamaşırları ve kazakları ortaya çıkarırken Bay Siegel kaşlarını çattı. ''Nasıl öldürülmüş? Soygun filan mı?'' ''Henüz inceleniyor.'' dedi Rizzoli. ''Vurulmuş mu? Bıçaklanmış mı? Ne olmuş?'' Jane, adamın sorularını umursamayıp dikkatini başucu sehpasında duran bilgisayara yöneltti. Açtığında şifresi olduğunu gördü. ''Bunun sadece bir soygun olmadığını hissetmeye başlıyorum.'' dedi Bay Siegel. ''Burada endişelenmem gereken bir şeyler mi oluyor? Yani kanunsuz bir işe falan mı bulaşmış?'' Jane'in yüzündeki taş gibi ifadeye bakıp homurdandı. ''Tanrım, Gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu biliyordum. Kirayı baştan ödemesi. Uyuşturucu satıcısı filan mıymış? Rizzoli! Frost banyodan seslenmişti. Jane gittiğinde lavabonun altındaki dolabın önünde dizlerinin üstündeydi. Elinde bir kanıt torbasıyla ayağa kalktı. Bak ne buldum. En arkada, temizlik malzemelerinin arkasına saklanmıştı. Jane, saydam plastiğin içinde beyaz tabletlerle dolu, üzerinde Roche yazan ambalajı gördü. Frost'a baktı. Rohypnol. Rohypnol. Tecavüz ilacı olarak tanınan, reçeteyle satılan çok güçlü bir sakinleştirici. Ne? Tecavüz hapı mı? Dedi Bay Siegel. Bunların burada ne işi var? Benim aklıma bir sebep geliyor, dedi Jane, emlakçıya dönerken. Bana Christopher Scanlon hakkında bildiğiniz her şeyi anlatın. Size söyledim, iyi bir kiracıydı. Evet, tabii. Kirasını ödüyor, bahçeyi temiz tutuyordu. Eve kadın getirdiği olur muydu? Komşuların rahatsız olduğu, şikayet ettiği bir şey var mıydı? Hayır, hiç olmadı. Parti vermezdi, yüksek sesle müzik dinlemezdi. Hatta geceleri nadiren burada olurdu. Bir kız arkadaşının evine gittiğini düşünmüştüm. Ama bana kız arkadaşı olmadığını söylemişti. Cep telefonu çalan Frost, telefonu açmak için banyodan çıktı. Peki ya işi? Bilgisayar yazılımcısı olduğunu söylemiştiniz. Serbest çalışıyordu. Bana evden çalıştığını söylemişti. Banka hesabında o kadar çok para olduğu için vergi iadelerini görmeme gerek olmadığını düşünmüştüm. Sizce bu doğru değil mi? Yazılımcı olarak çalışmıyor muydu? Bay Scanlon hakkında neyin doğru olduğundan emin değilim, dedi Rizzoli. Ama birkaç kadını bayıltabilecek kadar tecavüz hapı olduğu kesin. Frost tekrar kapıda belirdi. Benimle dışarı gelir misin? Dedi Jane'e. Konuşmamız gerek. Frost'ın yüzündeki ciddi ifadeyi gören Jane hemen onun peşinden evden çıktı. Kaldırımda Bay Siegel'ın konuşmalarını duyamayacağı bir yerde durdular. Scanlon'un önceki iki tutuklanışı hakkında ayrıntılara ulaştım, dedi Frost. Neyle suçlanmış? İlk davada Scanlon bir barın güvenlik kamerasında arabadaki kurbanla birlikte uzaklaşırken görülüyor. Kitty O'Brien, 26 yaşında. Ne yazık ki şikayetçi olmadan önce bir hafta beklemiş. Kitty neler olduğunu hatırlayamadığı için dava düşmüş. Ayrıca Kitty o gece oldukça alkollüymüş ve bu da davayı zorlaştırmış. Kitty birkaç ay sonra intihar etmiş. Babasının silahını alıp kendini başından vurmuş. Scanlon o zavallı kızın hayatını mahvedip ceza almadan hayatına devam mı etmiş? Kızın babası mahvolmuş. Harry O'Brien herkesin önünde Scanlon'u öldürme tehditleri savurmuş. Bu da zavallı O'Brien'in tutuklanmasına sebep olmuş. Yani şüphelilerimizden biri kesinlikle Harry O'Brien. Bunu o yaptıysa onu tutuklamadan önce tebrik edeceğim. Ben de. Scanlon'un ikinci tutuklanışı nasıl? O zaman nasıl kurtulmuş? Frost içini çekti. Orada işler karışıyor. Onun da intiharla sonuçlandığını söyleme. Hayır, ikinci tecavüz kurbanı yaşıyor. 1,5 yıl önce 32 yaşındaki Sarah Shapiro, bir sanat galerisi davetinde bir adamla tanışmış. Ertesi sabah evinde uyandığında tecavüze uğradığını fark etmiş. Galerideki biri Sarah'ın arabaya binerken tuhaf davrandığını fark ettiği için Scanlon'un plakasını not etmiş. Kimliğini böyle saptamışlar. Peki bu davada ceza almamayı nasıl başarmış? Scanlon sadece Sarah'ı eve bıraktığını iddia etmiş. Sarah tecavüze uğradıysa adamın DNA'sını bulmaları gerekmez miydi? İşin tuhaf kısmı burası. Sarah'ın içinde erkek DNA'sı bulunmuş ama Scanlon'a ait değilmiş. Ve Sarah'ın erkek arkadaşı yokmuş. Jane Frost'a baktı. Ona başka biri mi tecavüz etmiş? Frost başını salladı. Yani ikinci bir adam var. DNA profili, Codis'te, Massachusetts'teki başka 5 saldırıyla eşleşti bile. Seri tecavüzcü. Daha da kötüsü. Geçen ayki son kurbanı boğulmuş. Kim olduğunu bilmediğimiz bu adam artık cinayet işliyor. Ve görünüşe göre Christopher Scanlon da kurbanları ona götüren kişiydi. 3. Harry O'Brien 62 yaşındaydı ama eşikten onlara bakan adam çok daha yaşlı görünüyordu. Gözleri çukura kaçmıştı. Omuzları kederle çökmüş gibi görünüyordu. ''Bir gün polisin benimle konuşmak isteyeceğini biliyordum.'' dedi. ''Scanlon yine yaptı değil mi?'' ''Böyle düşünüyoruz.'' dedi Jane. ''Öyle bir canavar bir anda işi bırakmaz. insanların hayatını almaya devam eder. Harry içeri girmelerine izin vermek için yana çekildi. İçeri gelin. O pisliği yakalamanıza yardım etmek için ne yapabileceğimi söyleyin. Burası eski bir evdi. Jane oturma odasına girerken toz, küf ve eski halıların yıllardır birikmiş kokusunu aldı. Dikkatini çeken ilk şey duvarda asılı bir sıra fotoğraf oldu. Bunlar yıllar içinde büyüyen koyu renk saçlı bir kızın fotoğraflarıydı. Çocukken bir salıncakta otururken. Ergenlikte, mezuniyet töreninde kep ve cübbesiyle. Gülümseyen bir adama sarılan yetişkin bir kadın. Jane o fotoğrafta Harry O'Brien'in yüzünü tanıdığında çok şaşırdı. Bu, o an yanlarındaki acılı adamın çok daha genç ve mutlu bir haliydi. Kızının fotoğrafına bakarak, ''Katie'nin bu dünyaya verebileceği bir sürü şey vardı.'' dedi. ''Sadece kocaman kalbi ve gülümsemesi değil. Çok zekiydi. Ailemde üniversiteye giden ilk kişiydi. Akşamları çalıştı, gündüzleri okula gitti. Tarih alanında doktorasını yeni tamamlamıştı. O akşam kutlamak için dışarı çıktı. Bir bara gidip biraz fazla içti. Sonra da o adam...'' O'Brien yutkunup pencereden dışarı baktı. Bir hafta sonrasına kadar başına gelen şeyi itiraf bile edemedi. Şikayetçi olduğunda kanıtların çoğu yok olmuştu. Kendini suçlamayı hiç bırakmadı. Çok zeki bir kızdı. Ama kendini çok aptal hissetti. ''Olanlar onun hatası değildi,'' dedi Frost. ''Sizce bunu ona bin kez söylemedim mi?'' diye bağırdı O'Brien. Öfkesi aniden söndü ve başını öne eğdi. ''Benim silahımı kullandı. Bu yüzden ben de kendimi suçluyorum. Kızımın ciddi depresyonda olduğunu görüyordum. O silahtan kurtulmam gerekirdi. Ama onun bunu yapacağını asla...'' Başını iki yana sallayıp iç geçirdi. ''Herkes yeterince suçluluk duydu. Ama bence esas suçlu olan Scanlon. Güzel kızımı, tek çocuğumu mahveden o.''
''Christopher Scanlon öldü,'' dedi Jane.
O'Brien'in başı hızla havaya kalktı. ''Ne?'' ''Cesedi Olmsted Park'ta bulundu.''
''Cinayet mi?''
''Evet, cinayet. Dün gece oldu.'' O'Brien bir an sessiz kalıp aldığı haberi düşündü.
''Güzel,'' dedi. ''Ben hala hayattayken birinin onu öldürmüş olmasına sevindim.''
Durdu. ''Bu yüzden buradasınız, değil mi?''
''Geçmişte Bay Scanlon'ı tehdit etmişsiniz.''
''Kesinlikle ettim. Keşke onu ben öldürmüş olsaydım. Ama bunu yapacak kadar cesur değilim.''
Sesi kendinden iğreniyormuş gibi çıkmıştı. ''Bunu yapamadım.''
''Muhtemelen bir sonraki sorumu biliyorsunuz,'' dedi Jane. ''Herhalde dün gece neredeydiniz?'' diye soracaksınız.
''Bu soruya cevap vermek ister misiniz?''
''Evet, Swampscott'ta bir kız arkadaşımı ziyaret ettim. Akşam onun evinde yemek yedik, birkaç DVD izledik, biraz fazla içtik. Sanırım eve gece yarısından sonra döndüm.''
Jane, O'Brien'in çökmüş yüzü ve gözlerine baktığında, gece geç saatlere kadar bir kadınla partilediğini hayal edemiyordu. ''Bu arkadaşınızın ismi ne?'' diye sordu.
''Monica Vargas. Annesi de oradaydı. Monica'nın telefonu rehberde var. Onu arayıp bu bilgiyi doğrulayabilirsiniz.''
''Bunu yapacağız.''
Christopher Scanlon'ın ikinci kurbanı Sarah Shapiro, konuşmaya o kadar istekli değildi. Zinciri yerinden çıkartmadan, çok az araladığı kapının arasından şüpheyle baktı.
''Bu konuda konuşmak istemiyorum,'' dedi. ''Bu bir cinayet soruşturması Bayan Shapiro,'' dedi Jane. ''Scanlon öldüyse bunu kutlayacağım. Söyleyeceğim tek şey bu. Ölmesini istemek için kesinlikle geçerli sebebiniz var.''
''Çok doğru. Yani bizim de burada olmak için geçerli sebebimiz var. Size yaptığı şey hakkında konuşmanın kolay olmadığını biliyorum. Ama bunu yapmak zorunda olduğumuzu anlamalısınız.''
İç geçiren Sarah sonunda zinciri çıkartıp kapıyı savurarak açtı. ''Tamam, şu işi bir an önce bitirelim. Sonra bir şişe şampanya patlatabilirim.''
Dairesi göz alıcıydı. Zeminden tavana kadar yükselen pencereler Commonwealth bollarına bakıyordu. Mobilyalar ve sanat eserleri stilden anlayan biri tarafından seçilmişti. Abonoz ağacından raflar pahalı görünen sanat kitaplarıyla doluydu. Jane'in kitap koleksiyonuna gösterdiği ilgiyi fark eden Sarah, ''Sanatla ilgilenir misiniz, dedektif?'' diye sordu. ''Neyi beğendiğimi söyleyebilirim sadece. Bu, birçok kişinin söyleyebileceğinden fazla. Bir sanat galeriniz var, değil mi? Newbury sokağında. Ama eminim bunu zaten biliyorsunuzdur.'' Sarah boşluğa daldı. ''Beni böyle bulmuştu,'' dedi yumuşak bir sesle. ''Bir arkadaşımın galerisindeki davetti. Onca insanın arasından beni seçti. Kuzu seçen bir aslan gibi.
Böyle acı verici anıları hatırlamanıza sebep olduğumuz için üzgünüm,'' dedi Frost.
''Hatırlamak mı?'' Serap başını iki yana salladı. ''Hiç unutmadım. Ne kadar çekici göründüğünü, bana bir kadeh şarap almaya ne kadar hevesli olduğunu, ertesi sabah uyandığımda neler olduğunu hatırlayamasam da biliyordum. Bu işi sonuna kadar götürecektim. Bir tecavüz kurbanının yapması gereken her şeyi doğru yaptım. Duş almadım. Doğrudan acil servise gidip polise ifade verdim. Davetteki diğer konuklardan biri sendeleyerek Scanlon'un arabasına gittiğimi görmüş ve sağduyulu davranarak plakasını almış. Fotoğrafını gördüğümde onu hemen tanıdım. Polise bana uyuşturucu veren adamın Christopher Scanlon olduğuna dair yemin ettim. Ama size tecavüz eden kişi o değildi,'' dedi Jane. Sarah'ın yüzü gerildi. ''Onlara bir hata olması gerektiğini söyleyip durdum. Suç laboratuvarı DNA'ları karıştırmış olabilirdi. Ya da örnekler bozulmuş olabilirdi. Ama hayır, bütün suç bana kaldı. Güvenilmez tanığa. Yanlış adamı kendisine saldırmakla suçlayan kadına. O gece ikinci bir adam hatırlamıyor musunuz? Bir sürü şeyi hatırlamıyorum. Bazen bir anlığına bir anı canlanıyor. Bir adamın yüzü. Bu gerçek bir anı mı, yoksa benim hayal ettiğim bir şey mi, emin değilim.'' Sinirli bir kahkaha attı. ''Yaptığım suçlamayı hayal ettiğimi söyledikleri gibi. Hiçbir savcı davayı almak istemedi. DNA sonuçları geldikten sonra konu kapandı. Ama davette tanıştığınız kişinin Christopher Scanlon olduğundan eminsiniz, değil mi?''
''Kesinlikle. Daha sonra tek kurbanı olmadığını öğrendim. Bir kadın daha vardı. Kitty O'Brien. Doktorasını bitirip kutlamak için dışarı çıktığı akşam barda onunla tanışmış. Kitty intihar ettikten sonra onun hakkında araştırma yaptım ve Scanlon'ın belli tipteki kadınları hedef aldığını gördüm. Özgüvenli, başarılı.''
Jane, Sarah Shapiro'ya bakıp ''ve çekici'' diye düşündü. Bunlar, Mora'yı tanımlamak için de kullanabileceği sözcüklerdi. Bir avcının kalabalığın içinde Mora'yı izlediğini, avının etrafında daireler çizdiğini hayal etmek, omurgası boyunca bir ürpertinin yükselmesine sebep oldu. Mora bir şekilde Sarah ve Kitty'nin kaderini paylaşmaktan kurtulmuştu. Tecavüze uğramamıştı. Bunun yerine kurban Scanlon olmuştu.
''Peki bunu kim yaptı?'' diye sordu Sarah. ''Onu kim öldürdü?''
''Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz,'' dedi Jane. ''Ve benim de bir cinayet işlemek için sebebim var. Tamamen anlaşılabilir bir sebep. Neyse ki bir görgü tanığım var. Cumartesi akşamı öldürüldüğünü söylediniz.''
''Evet. Cumartesi akşamı bir arkadaşım bana geldi. Birlikte yemek yedik, bende kaldı. Bol bol konuştuk. Gece yarısına doğru uyuduk.''
''Arkadaşınızın ismi ne?'' diye sordu Frost, not defterini çıkartırken.
''Julia Chen.'' Sarah Pierce'in elini alıp C harfini açtı. ''Size onun telefon numarasını vereyim. Eminim onunla konuşmak isteyeceksinizdir.''
''Görgü tanıklarını doğruladık,'' dedi Frost. ''Julia Chen, geceyi Sarah Shapiro'nun yanında geçirdiğini söyledi. Monica Vargas da Harry O'Brien'ın Swampscott'taki evinde olduğunu söyledi. İki şüphelimiz de temize çıkmış gibi görünüyor.'' Boston Polis Departmanı memurları sabah toplantısındaydı. Konferans odasında Jane Neprast, Dedektif Moore'la Dedektif Crowe'la ekibin yöneticisi Tayman Market'te vardı. Scanlon'ın cesedinin bulunmasının üzerinden 48 saatten fazla zaman geçmişti. Cinayet silahı hala kayıptı. Otopsi, ölüm sebebinin sırtta ve göğüste çoklu bıçak yaraları olduğunu onaylamıştı. Bu, kontrol edilemeyen bir öfkeyle yapılmış, çılgınca bir saldırıydı.
''Yani tekrar Doktor Aylis'a döndük,'' dedi Tayman Market. ''Baştan buraya odaklanmamız gerektiğini söylemiştim,'' dedi Crowe. ''Mora'dan nefret ettiğini saklamaya çalışmıyordu. Mora'nın otoritesi dedektifin sinirini bozuyordu. Yoksa kendini tehdit altında hissetmesine sebep olan şey Mora'nın zekası mıydı?''
Ayakkabısı ve parmak izleri kurbanın arabasında bulundu. Müzenin güvenlik kayıtlarında birlikte yürüdükleri görülüyor.
Mora yürümüyordu, dedi Jane. Sendeliyordu.
Ve adamın arabası evinin hemen karşısında duruyordu. Bana sorarsanız davetten birlikte ayrıldılar. Kadın onu Olmsted Park'ta bıçakladı, sonra da adamın arabasıyla evine döndü.
Yarı baygın halde mi?
Sizce de hafıza kaybı hikayesi kadının çok işine gelmiyor mu? Ayrıca cinsel saldırıya ilişkin iz ya da sperm yoktu. Scanlon onu uyuşturup evine götürmek için bu kadar zahmete katlanmışken neden ödülünü almadı?
Crowe'un, Mora'nın yaşadığı zorlu deneyimin mahrem detayları hakkında böyle umursamazca konuşması Jane'i öfkelendirdi. Konuştukları herhangi bir kurban değildi. Onun arkadaşıydı. Sandalyesinde öne doğru uzanıp yumruklarını masaya yerleştirdi.
O zaman neden elbisesinde kan yok?
Bana bunu anlat. Bir adamı 15 kez bıçaklayıp oradan lekesiz ayrılamazsın.
Giysisini değiştirmiştir.
Müzenin güvenlik kayıtlarından görülüyor ki üzerinde aynı elbise var.
Scanlon Doktor Aylis'i eve bıraktıktan sonra başka biri tarafından öldürüldüyse Olmsted Park'a nasıl gitti?
Scanlon Doktor Aylis'i eve bıraktıktan sonra başka biri tarafından öldürüldüyse Olmsted Park'a nasıl gitti? Dedi Crowe. Arabası hala Doktor Aylis'in evindeydi.
Ortada bir araç daha olduğu çok açık, dedi Jane. Bu işin içinde biri daha var. Biri Scanlon'ı Olmsted Park'a götürüp öldürdü.
Tabii. Şu bahsedip durduğun gizemli ikinci adam.
Sarah Shapiro'nun içinde kime ait olduğu bilinmeyen sperm bulundu. İkinci bir adam var.
Ya da Sarah Shapiro yalan söylüyor. Sevgilisiyle en son ne zaman seviştiği konusunda yalan söyledi. Sonra da yanlış adamı suçladı.
Frost, Sarah bana yalan söylüyormuş gibi görünmedi. Kadın kafası iyi çalışan, ciddi bir profesyonel.
Crowe Frost'a bakıp güldü.
Kadın uzmanımız böyle söylüyor.
Bu, karısı tarafından terk edilen ve hala bunun yasını tutan Frost için çok zalimce bir iğnelemeydi. Frost gerilse de bu zalimliğe karşılık vermedi. Bunu asla yapmazdı.
Sen kafanı Mora'ya takmışsın, dedi Jane Crowe'a. Kanıtları teorine uyacak şekilde düzenlemeye çalışıyorsun.
Ona Mora diye hitap eden sensin, dedi Crowe. Bu da objektif olma konusunda bir sorunun olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Marquette döndü.
Baş şüpheli arkadaşınsa bir soruşturmayı yürütmek zordur.
O, buradaki kurban, dedi Jane.
Tam olarak buna inanmamızı istiyor, dedi Crowe.
Bak, Scanlon'ın bunu hak etmediğini söylemiyorum. Onu kim öldürdüyse bize bir iyilik yaptı. Belki gerçekten ona saldırmaya çalışmıştır.
Doktor Aylis de öfkeye kapılıp adaleti kendi elleriyle sağlamıştır.
Sonuçta hayatını insanları keserek kazanıyor ve iyi bir hikaye yazabilecek kadar zeki.
Jane masanın etrafına baktı.
Bunu gerçekten düşünüyor olamazsınız.
Her olasılığı düşünmek zorundayız Rizzoli, dedi Marquette.
Elimizde başka ne var?
Dedektif Mura döndü.
Scanlon'un arabası hakkında başka bir şey bulduk mu?
Birimin her zaman en sakini olan Mor,
olay yeri ekibi hala ön koltuğun altında buldukları cep telefonu üzerinde çalışıyor. Markası Trackphone, şifreli. Bu yüzden henüz açamadık. Koltuğun altına o kadar geriye konulmuş olması bana Scanlon'un onu sadece arada sırada kullandığını düşündürdü, dedi.
Ortağını aramak için, dedi Jane.
Telefonun şifresini kırdığımızda belki ikinci saldırganın kimliğini de buluruz, dedi Mor.
Kodis veri tabanındaki diğer davaları kontrol ettim. Bütün tecavüzlerde kimliği saptanamayan aynı DNA var. Tecavüzler 4 yıllık bir döneme yayılıyor ve hepsi Boston'a en fazla 50 kilometre mesafede.
Bilgisayar klavyesinde bir şeyler yazıp Markete 3 kadının fotoğraflarını göstermek için ekranı çevirdi.
Kurbanların arasındaki benzerlikleri fark edebilirsiniz.
Hem Sarah Shapiro'yla hem de Kitty O'Brien'la. Hepsi de eğitimli, başarılı kadınlar.
Hepsi de kokteyl davetleri ya da iş toplantıları gibi üst tabaka mekanlarında hedef alınmış.
Çoğu saldırıdan önce Scanlon'a benzeyen bir adamla çıkarken görülmüş.
Ama onun DNA'sı hiçbirinde bulunamadı, dedi Marquette.
Hayır, dedi Mor. Scanlon onları kaçırmış olabilir ama onlara tecavüz etmedi.
Marquette kaşlarını çattı.
Sadece tedarikçiydi.
Bir işe ihtiyacı olmamasının sebebi de bu olabilir, dedi Frost.
Yazılımcı olduğunu iddia etmişti ama bunu kanıtlayacak yakın tarihli iş antlaşmaları bulamadık. Öldüğünde
çeşitli hesaplarında 300 bin doları vardı. Adamın işi buydu. Frost ekrandaki kurban fotoğraflarını işaret etti. Ve bunun karşılığını cömertçe almış gibi görünüyor.
Bu şaşırtıcı değil, dedi Market. Bütün riski Scanlon üstleniyor. Topluluk içinde yüzünü gösteriyor. Kadınları kendi arabasıyla evlerine bırakıyor.
Adreslerini ehliyetlerinden kolayca bulabilir, diye ekledi Frost. İşte ikinci adam burada devreye giriyor. Kadınlar uyuşturulmuş olduğu için onlara asıl saldıran adamı hiç görmüyorlar. DNA Scanlon'a ait olmadığı için tutuklansa bile tecavüzle suçlanamaz. Bu, bir çalışan olarak Scanlon için mükemmel bir ortaklık.
Onu tutan her kimse çok zengin olduğu ve ona iyi para verdiği kesin, dedi Frost.
Ama belki de Scanlon açgözlülük etti. Belki de patronuna şantaj yapmaya çalıştı. Bu bir cinayet sebebi olabilir.
O zaman Scanlon neden hala onun için çalışıyordu, diye sordu Market.
Çünkü görünüşe bakılırsa, cumartesi akşamı yaptığı şey buydu. Bir sonraki kurbanı bulmak için o davete gizlice girdi.
Ve tam da patronunun sevdiği gibi bir kadın seçti, diye düşündü Jane. Zeki, çekici, başarılı. Bütün bu sözcükler Moore ailesi tanımlıyordu. Jane, Moore'un bilgisayar ekranındaki yüzlere bakarken yumuşak bir sesle, ''Sadece en iyileri istiyor.'' dedi. Belki de böyle kadınlardan korkuyordur. Ya da onlara içerliyordur. Bu şekilde onları ele geçiriyor, onlara hadlerini bildiriyor. Soru şu, bu kadınları neden kendisi bulamıyor? Neden bir ortak bulma riskini alıyor?
Belki de bir tür fiziki engeli vardır, dedi Frost. Onlara yaklaşamıyordur.
Ya da çok göz önünde biridir, dedi Moore. Hemen tanınacak biri. Bu ikinci olasılık Jane'i rahatsız etti. Para ve güç diye düşündü. Karşı karşıya oldukları şey bu muydu? Bir sonraki kurbanın teslim edilmesini bekleyen, bütün riskleri alması için birine para ödeyen bir katil. O kurban, Moore olacaktı. Ama cumartesi akşamı, işler iki ortak için çok iyi gitmemişti. Davette her şey iyi başlamış, Scanlon Moore'nin içkisine rock'n'roll atacak kadar her şey yolunda gitmişti. Scanlon, Moore'nin çantasında ehliyetini bulup adresi kartvizitin arkasına yazmış ve onu cebine atmıştı. Moore'nin Brookline'daki evine gitmiş, kapıyı açmak için onun anahtarını kullanmış, onu içeri taşıyıp baygın ve savunmasız halde kanepenin üzerine bırakmıştı. Ama her nedense ortağı Moore'ya yaklaşmamıştı. Acaba ortağı o gece gelmiş miydi? Yoksa başka bir zamanı beklemeye mi karar vermişti?
Onu nerede bulabileceğini biliyordu, diye düşündü Jane.
4.
Moore adli tıp binasına girip Doktor Costas'ı elinde bir kahve fincanıyla kahve demliğinin yanında gördüğünde akşamüstüydü. Sekreteri Louise'in bilgisayar ekranının üzerinden ona baktığını gördü. Moore hiçbir şey söylemeden Louise'in masasının önünden geçip ofisine girdi ve kapıyı kapattı. Elbette hepsi haberi almıştı. Tıp ve güvenlik dünyasında çok az sır olurdu. Moore, Christopher Scanlon'ın otopsisine girmemişti ama otopsiyi Doktor Bristol'ın yaptığını biliyordu. Yani Doktor Bristol, Scanlon'ın hangi koşullar altında öldüğünü biliyordu. Moore'nin ev adresinin kurbanın cebinden çıktığını, Scanlon'ın arabasının Moore'nin evinin önünde durduğunu ve Moore'nin ayakkabısıyla parmak izlerinin o arabada bulunduğunu biliyordu. Moore'nin canını en çok yakan şey, onu bir şüpheliye dönüştüren lanet olası ayrıntılar değildi. Canını yakan şey, onu kurbana dönüştüren ayrıntılardı. Bir avcı tarafından büyülenip uyuşturulan aptal kadın. Tecavüze uğramamış olsa da bir tecavüz kurbanı kadar utanıyor ve kendini göz önünde hissediyordu. O gün binaya girmek, tüm gücünü toplamasını gerektiren bir iş olmuştu. İnsan böyle karşı koyar, diye düşündü Moore. Oraya gitmekle başlarsın. Louise kapıyı çalıp ofise girdi. Kapıyı arkasından kapattı. Nasılsın? Diye sordu. Çok endişelendim. Hepimiz endişelendik. Ben iyiyim, Louise. Moore sakince, o gün herhangi bir günmüş gibi bilgisayarının ekranını kaldırdı. O gün kendi yaralarını değil, başkalarının yaralarını inceleyecekti. Gerçekten iyi misin? Louise, o kadar uzun zamandır adli tıpta çalışıyordu ki, Moore, onun burada olmadığı, kahvesini verip kendisini neşeyle selamlamadığı tek günü bile hayal edemiyordu. Her gün trajedilerle uğraşılan bir ofiste, Louise her zaman nazik bir söz söylemeye ya da gülümsemesiyle insanı rahatlatmaya hazır olurdu. Ama Moore bugün onun ilgisini istemiyordu.
Christopher Scanlon'ın otopsi raporuna ihtiyacım var, dedi. Bu talep Louise'i şaşırttı. Ama o adam... Kim olduğunu biliyorum. Raporu bana getirebilir misin? Evet, tabii. Louise çıkmak üzere kapıyı açtı. Sonra tekrar Moray'a baktı. Konuşmaya ihtiyacın olursa, herhangi bir şeye ihtiyacın olursa, burada olduğumu biliyorsun. Louise, muhtemelen Mora'nın sarılmaya, ağlayacağı bir omuza ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Ama Mora'nın en çok ihtiyacı olan şey, bilgiydi. O gece hatırlayamadığı saatlerde neler olduğunu tahmin etmesine yardımcı olabilecek herhangi bir şey. Bildiğim tek şey, o gece bir adamı öldürdüğüm.
Christopher Scanlon hakkında da epeyce bilgi sahibi olmuştu. İki kez tutuklandığını, ikisinde de kadınların anlattığı hikayelerin tuhaf biçimde birbirine benzediğini biliyordu. Scanlon, onları kalabalık ortamlarda buluyor ve içkilerini tazelemeyi teklif ediyordu. Hem Kitty O'Brien hem de Sarah Shapiro saatler sonra neler olduğunu hatırlayamadan kendi yataklarında uyanmışlardı. İki vakada da dava düşmüştü. Kitty O'Brien bu duygusal travmayı atlatamamıştı. Birkaç ay sonra da intihar etmişti ve dava kapanmıştı. Hayır, davanın sonu daha gelmemişti. Mora internette Scanlon'ı öldürmekle tehdit eden Kitty'nin babası Harry O'Brien hakkında bir yazı buldu. Fotoğrafta Harry'nin yüzündeki sonsuz kederi ve kayıp acısıyla çukura kaçmış gözlerini gördü. O fotoğrafa o kadar konsantre olmuştu ki neredeyse Louise'in Scanlon'ın otopsi raporunu masasına bırakıp tekrar sessizce çıktığını fark etmeyecekti.
Harry O'Brien, neden yüzün bu kadar tanıdık geliyor?
Raporu açıp Scanlon'ın yaralarının betimlemelerini okudu. Doktor Bristol, göğüste ve sırtta, çeşitli derinliklerde 15 bıçak yarısı saptamıştı. Sonuç bölümüne geçtiğinde Bristol'un ifadesi karşısında şaşkına döndü. Yaraların değişkenlik gösteren genişlikleri ve derinliklerine bakıldığında en az 2 farklı bıçak kullanılmış gibi görünüyor. Çılgınca bir saldırı. 2 farklı bıçak. Mora'nın bildiği kadarıyla cinayet silahları bulunmamıştı. Çok sevdiği aşçı bıçaklarına polis tarafından el koyulmuştu ve o an suç laboratuvarında inceleniyordu. Mora bunu yapmış olabilir miydi? Bir bıçağı defalarca Scanlon'ın göğsüne ve sırtına saplamış olabilir miydi? Ambien adlı uyuşturucunun etkisi altında olan hastaların, tamamen bilinçliymiş gibi görünerek araba kullanabildiklerini, yemek yiyebildiklerini, bir sürü şey yapabildiklerini ama ayıldıklarında hiçbir şey hatırlamadıklarını biliyordu. Ona Rocknell verildiğinde o da böyle otomatik hareketler yapmış olabilir miydi? Yoksa bilinçaltının en karanlık yerlerinden serbest kalan İd'e ait bir canavar ortaya çıkıp kontrolü ele mi almıştı?
Belki de annemden o kadar da farklı değilimdir.
Bu olasılık onu derinden sarsınca gözlerini kapatıp küçücük de olsa bir şeyler hatırlamaya çalıştı. Gözünün önünde ışıklar belirdi. Bir ses duydu. Uzaktan gelen bir yankı. Ama net, ona bir ipucu verebilecek hiçbir şey hatırlayamadı.
Onu ben öldürdüysem, öldürdüğüm yeri tanırdım, değil mi?
Mora dışarı bakarken Louise'e birkaç veda sözcüğü mırıldandı ve bir kez daha iş arkadaşlarının onu izlediğini, belki de bunu onun yapıp yapmadığını merak ettiklerini hissetti. Cevabı Mora da bilmiyordu. Sıcak bir yaz akşamıydı. Mora, Olmsted Park'a vardığında nehir boyunca ciddiyetle koşan atletleri ve Leverett göletinin kıyısında uzanmış çiftleri gördü. Maddi nehri kıyısı boyunca otopsi raporuna göre cesedin bulunduğu yere doğru ilerledi. Olay yerini görmek zor değildi. Parlak renkli suç mahalli şeridi hala etraftaki çalılara dolanmış haldeydi. Mora cinayet mahalli fotoğraflarında gördüğü nehir kıyısında nehre doğru eğilmiş 2 ağacı gördü. Toprağın üzerindeki paralel tekerlek izleri cesedi nehir kıyısından taşıyan sedyenin izini gösteriyordu. Mora, oraya gelip giden adli tıp görevlilerinin izlerini taşıyan bozulmuş toprağa baktı. Otopsi raporuna göre Scanlon taş döşeli yolda saldırıya uğramıştı. Sonra cesedi dik yamaçtan aşağı yuvarlanmış, nehrin hemen kenarında taşların kahverengiye boyandığı yerde durmuştu. Kan kaybından öldüğü yer orası diye düşündü Mora. Ama şu an durduğu yolda bıçaklanmıştı. Mora, gözlerini kapatıp burasının karanlıkta nasıl görüneceğini hayal etmeye çalıştı. Burada olduğuna dair bir hatıraya ulaşmaya çalıştı. Bir bıçağı elinde tutup tekrar tekrar ete batırdığını hatırlamaya çalıştı. Bir dalın kırılması gözlerini hızla açmasına sebep oldu. Arkasını döndüğünde birkaç metre uzakta ağaçların arasında duran bir adam gördü. Adam baştan beri orada mıydı? Mora sadece cinayet mahallini bulmaya odaklanıp
Adamı gözden mi kaçırmıştı? Aniden nehrin kıyısının bu gözlerden uzak köşesinin ne kadar sessiz olduğunu fark etti. Koşucular ve etrafta gezinen çiftler yoktu. Orada sadece Mora ve artık ağaçların arasından ona bakan adam vardı. Adam Mora'ya doğru yürümeye başlayıp gölgeden gün ışığına çıktığında Mora saçlarının kır olduğunu ve yürüyüşüne bakılırsa kalçasında sorun olduğunu gördü. Artık korkmadığı için adam yavaş yavaş ona doğru ilerlerken olduğu yerde kaldı. Adam, "Polis misiniz?" diye seslendi. "Hayır, hayır, sadece buraya bakmaya geldim." "O halde, duydunuz, cumartesi gecesi bir adam öldürüldü. Haberler bunu verip durdu." Mora'nın yanına gelip durduğunda bakışlarını aşağıdaki nehre çevirmişti. "Olayın hemen şurada yaşandığını düşünürsek..." Mora adama dikkatle bakıp onun neden tanıdık geldiğini anladı. ''Siz Harry O'Brien'sınız,'' dedi. Şaşıran adam doğrudan Mora'ya baktı ve Mora onun gözlerinde de benzer bir tanıma pırıltısı gördüğünü düşündü. Ama bu imkansızdı. Daha önce tanışmamışlardı. ''İsmimi nereden biliyorsunuz?'' diye sordu O'Brien. ''Kızınızın onun kurbanlarından biri olduğunu biliyorum.'' Scanlon'ın cesedinin bulunduğu nehir kıyısını işaret etti. Globe'daki haberleri okudum. Onu tehdit ettiğinizi yazıyordu. Kızınız, Mora sessizleşti. Bu acı verici cümleyi onun yerine O'Brien tamamladı. Kızım kendini öldürdükten sonra, çok üzgünüm Bay O'Brien, insanın çocuğunu kaybetmesinin ne kadar korkunç olduğunu hayal bile edemiyorum. Kimse edemez. Başına gelene kadar. Ondan sonra düşünebildiğin, hissedebildiğin tek şey bu oluyor. Aşağı nehre baktı. ''Buraya, mezarına tükürmeye geldim. Bu beni kötü biri yapar mı? Sadece yas tutan bir baba yapar.'' O'Brien başını salladı. İnce omuzları öne doğru çöktü. ''Öldüğünü bilmek, bana kendimi önceden hayal ettiğim gibi iyi hissettirmedi. Hissettiğim tek şey, rahatlama.'' O'Brien ona baktığında, Mora bir kez daha o tuhaf, şaşırtıcı tanıma hissini duydu. ''Bir şekilde bu adamı tanıyorum ve bence o da beni tanıyor. O'Brien, siz niye buradasınız?'' diye sordu. ''Öldüğü yeri görmek istedim. Onu tanıyor muydunuz?'' O'Brien durdu. Yavaşça, ''Pislik, sizin de mi canınızı yaktı?'' diye sordu. Mora tepki vermedi ama O'Brien'in cevabı yüzünden okuyabildiğine emindi. ''Evet, benim de canımı yaktı. Ama asıl soru şu, ben de onun canını yaktım mı?'' ''Bu anın tadını çıkarın,'' dedi O'Brien. ''Canavarların ölümleri her zaman kutlanmalıdır. Bunu görecek kadar yaşayamayacağımdan korkuyordum. Ama işte buradayım. Bu arada o cehennemde yanıyor.'' O'Brien'in söylediği son üç sözcük, Mora'da tanıdık bir kıvılcım çakmasına sebep oldu. Sadece sözcükler değil, derin öfkeyle dolu ses de tanıdıktı. Mora bu sesi daha önce duymuştu. Geri çekilirken, ''İzninizle,'' diye mırıldandı. O'Brien, gözleri dimdik Mora'nın yüzüne baktı. Çok fazla şey görüyordu. Bir çift koşucu köşeyi dönüp nefes nefese onlara yaklaşmaya başladı. Mora bu sayede oradan kaçabildi. Hızlı adımlarla tekrar Leverett göletine yöneldi. Diğer insanlara doğru. Mora arkasına bakmak için sadece bir kez durduğunda O'Brien'in bıraktığı yerde durduğunu ve bakışlarının hala üzerinde olduğunu gördü. Doğrudan eve yöneldi. Direksiyona yapışmış elleri titriyordu. Ancak garajına girip kapıyı kapattıktan sonra nefesi ve kalp atışları sakinleşti. Eve girer girmez yaptığı ilk şey Jane'i aramak oldu. ''Harry O'Brien,'' dedi. ''Onu sorguladınız mı?'' ''Elbette sorguladık,'' dedi Jane. ''O'Brien'i sen nasıl öğrendin?'' ''Bir zamanlar Scanlon'ı tehdit ettiğini biliyordum. Kitty O'Brien intihar ettikten sonra gazetelerde haber olmuştu. Jane, bence bu adam bu işin içinde. Sesini tanıdım.'' ''Onunla konuştun mu? Soruşturma devam ederken neler yapıyorsun?'' ''Olmsted Park'ta karşılaştık. Belki bir şeyler hatırlarım diye cinayet mahalline gittiğimde O'Brien oradaydı. Biraz konuştuk ve aniden onu tanıdığımı hissettim. Bu adamın sesini daha önce duymuştum Jane. Belki de o gece.'' ''Cumartesi gecesi mi?'' ''Bu olabilir, değil mi? Bir sürü şeyi hatırlayamıyor olsam da hatırladığım ufak tefek parçalar olabilir. Bir yüz, bir ses. O gece hatırladığın kişi O'Brien olamaz.
Bir tanığı var. Gerçek olduğundan kesinlikle emin misiniz?
Swamp Scott da bir arkadaşına gitmiş. Frost'la birlikte onu sorguladık. Kadın, O'Brien gece yarısına kadar onun evinde olduğuna yemin etti.
Güvenilir biri mi?
Bir mimar. O gece annesi de oradaymış. Bu akşam O'Brien'la kadının annesini tanıştırmak için düzenlenmiş gibi görünüyor.
Doğru söylüyorlar Mora.
Ama telefonu kapattıktan sonra bile Mora, o gece O'Brien'in sesini duyduğundan emindi. Oturma odasındaki kanepeye oturup yastıkları düzeltti ve bir şeyler hatırlamaya çalıştı. Cumartesi sabahı orada uyanmıştı. Önceki akşam biri onu bu kanepeye yatırmıştı. Aralarında hala hatırlayabileceği konuşmalar geçmiş miydi? Gözlerini kapattı. Kapı çaldı. Mora irkilerek dikleşti. Kalbi göğsünün içinde gümbür gümbür atıyordu. Kendini zorlayarak kanepeden kalktı ve cam panelden dışarı baktı. Güzel, ufak tefek, koyu renk saçlı bir kadın verandada duruyordu. Mora derin bir nefes alırken vücudundaki gerilimin yok olduğunu hissetti. Kapıyı açtı.
Buyurun. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm, dedi kadın. Ama David Chartworth'un evini bulmaya çalışıyorum. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Ama az önce cep telefonumun şarjı bitti. Telefon rehberinizi ödünç alabilir miyim?
Elbette, bekleyin, dedi Mora. Telefon rehberinin durduğu mutfağa doğru yöneldi. Ön kapının aniden kapandığını duyduğunda yarı yoldaydı. Arkasındaki ayak sesleri yaklaştı. 5. Mora ile yaptıkları konuşmaya canı sıkılan Jane masasında oturuyordu. Mora, O'Brien'i gördüğünde verdiği tepkiyi, onu tanıdığını hissettim diyerek tarif etmişti ve onunla tanıştığından çok emindi. Ama bu cumartesi gecesi olmuş olamazdı. Çünkü O'Brien o gece arkadaşının Swamp Scott'taki evindeydi. O'Brien'in ziyaret ettiği Monica Vargas'la yaptıkları görüşmenin dosyasını çıkarttı. 35 yaşında bir mimar olan kadın, deniz manzaralı, etkileyici bir evde tek başına yaşıyordu. O'Brien'in ziyareti konusunda netti. Akşamüstü 6 gibi gelmiş, Monica ve annesiyle akşam yemeği yemişti. Üçü birlikte Woody Allen DVD'leri izlemişlerdi. Gece yarısı civarında O'Brien evden ayrılmıştı. Monica polislere, daha fazla araştırmak isterlerse annesinin telefon numarasını vermeyi teklif etmişti.
Evet, adamın tanığı çok sağlamdı.
Ama şimdi görüşmeyi tekrar düşündüğünde Jane, Monica hakkında aniden önemli görünen ayrıntıları hatırladı. Duruşu, güzelliği, kendine güvenli, başarılı ve profesyonel bir kadın. Sarah Shapiro ve Kitty O'Brien gibi, Mora Iles gibi. Bilgisayarına dönüp Monica Vargas'ın geçmişini araştırmak üzereyken telefonu çaldı.
Sonunda Scanlon'ın track fonunu açtık, dedi Frost.
Aramalarını görebiliyor muyuz?
Her şey elimizde ve içindekilere inanamayacaksın.
Jane suç laboratuvarına girdiğinde Frost'ın yüzündeki heyecanı gördü. Bir yazıcı sayfalarca belge basarken bilgisayar ekranının önünde oturuyordu.
Bu telefondan çok az konuşmuş, dedi.
Ama onu mesaj göndermek için epeyce kullanmış.
Bilgisayar ekranını işaret etti.
4 yıl öncesine kadar bütün mesajlar burada, bir düzine kadar ve hepsi aynı alıcıya gönderilmiş.
Jane, en yeni mesajın tarihine bakıp kaşlarını çattı.
Scanlon cumartesi gecesi bir mesaj göndermiş. Akşam 8:30'da.
Yazdığı şeye bak.
Frost mesajın üzerine tıkladı ve bir cümle belirdi. Bu, Brookline'da bir adresti.
Mora'nın adresi.
Jane, Scanlon ortağına bir sonraki avını nerede bulacağını böyle haber veriyordu, deyip heyecanla Frost'ın sırtına vurdu.
İkinci suçluyu yakaladık.
Bekle. Bir şeye daha ihtiyacım var. Diğer mesajlar.
Listenin sonuna doğru ilerledi.
Tarihleri görüyor musun? Şu 18 ay önceki Sarah Shapiro saldırısına denk geliyor. Ve şu, hemen ondan önceki Kitty O'Brien.
Yani bütün saldırıların kaydı var. Bütün kurbanların adreslerini biliyoruz.
Evet. Şimdi şuna bak.
9 ay öncesinden bir mesajı açtı. Jane adrese baktı. Swamp Scott.
Bu Monica Vargas. O da mı kurbanlardan biriymiş?
Ama o şikayetçi olmamış, dedi Frost. Ve Sarah Shapiro'nun tanığı olan Julia Chen'i hatırlıyor musun? Onun adresi de var. Bir şekilde bu kadınlar iletişime geçmiş. Birbirlerini bulmuşlar. Burada bir sürü kurban var ve birbirlerini koruyorlar. Hiç kimsenin tanığına güvenemeyiz.
Yani Harry O'Brien Scanlon'ı öldürmüş olabilir. Ve ayrıca aman tanrım. Jane hızla cep telefonunu aldı.
Ne oldu?
Mora bu akşam Harry O'Brien'la konuştu. Onu tanıdı. Adam bunu biliyor mu?
Jane telefonu kapattı. Telefonuna cevap vermiyor. Mora'nın evine vardıklarında hava kararmıştı. İçeride ışık yanmıyordu ve ön kapı kilitli değildi. Jane ile Frost birbirlerine baktılar. Onları oldukça kasvetli bir manzara bekliyor olabilirdi. İkisi de silahlarını çıkarttı. Jane kapıyı itti. Önce o içeri girip oturma odasına doğru ilerledi. Aniden bir ışık yandı. Jane donup kaldı. Harry O'Brien, Mora'yı önünde bir kalkan gibi tutuyordu. Silahını Mora'nın şakağına dayamıştı. ''At onu O'Brien!'' diye emir verdi silahını kaldıran Jane. Frost'ın yanına geldiğini duydu. Yan gözle iki eliyle tuttuğu silahını gördü. ''Şiddet istemiyoruz dedektif!'' dedi başka bir ses. Jane şaşkınlıkla sandalyeden kalkan Sarah Shapiro'ya baktı. ''Harry sadece her şeyi çözmek istiyor.'' ''Bir tanığı öldürerek mi?'' dedi Jane. ''O gece orada olduğunu hatırlayan tek kişiyi.'' O'Brien'a baktı. ''Scanlon'ı takip ediyordun. Anlıyorum, bunu adalet için yaptın. O pislik ölmeyi hak ediyordu ve her jüri bunu anlayacaktır.''
''Hapse girmek istemiyorum.'' dedi O'Brien.
''Bunu onu bıçaklamadan önce düşünmeliydin.''
''Öyle mi?'' O'Brien başını iki yana salladı. ''Size söyledim, o akşam bir arkadaşımla birlikteydim.''
''Senin için yalancı şahitlik ediyor. O tanıklık geçersiz.''
''Hayır, değil. Planımız çok sağlam dedektif. Sadece henüz bunu fark edemediniz. Çünkü henüz işinizi bitirmediniz.''
''Hepinizin bu işin içinde olduğunuzu biliyorum. Ve bunun davada size yardımcı olmayacağını da biliyorum.''
Jane, Glock'unu daha sıkı tuttu.
''Silahı bırak.''
''Neden?'' ''Kaybedecek hiçbir şeyim yok.''
''Hayatın.''
O'Brien acı bir kahkaha attı.
''Benim hayatım bitti. Kit'i öldüğünde bitti. Ben sadece yarım kalmış işleri tamamlıyorum.
Scanlon gibi mi?
Ve ortağı.
İkinci bir adam olduğunu biliyor.
Ortağını bulacağız Harry.
Yemin ediyorum, bulacağız. Ve yaptıklarının hesabını verecek.
Aa, bulacağınızı biliyorum.
Silahı bırak, konuşalım. Onu bulmak için birlikte çalışabiliriz. Adaletin yerini bulduğunu göreceğiz.
O'Brien, Jane'in sözlerini tartıyormuş gibi görünüyordu. Jane, onun gözlerindeki mücadeleyi gördü. Kararsızlığı.
Asla zamanında yerini bulmuyor, dedi Harry yumuşak bir sesle.
Ne?
Adalet. Bazen ona biraz yardımcı olmak gerekiyor.
Sonra Mora'yı o kadar hızlı itti ki Mora savrularak kanepeye düştü. Silahını kaldırdığında namlu doğrudan Jane'e doğrultulmuştu. Jane'le Frost ateş açtığında çatışma başladı. Kurşunlar O'Brien'in göğsünü delip onu arkadaki kitap rafına çarpacak kadar savurdu. Harry bir an rafa yaslanıp onlara baktı. Dudaklarında tuhaf bir gülümseme vardı. Silahı elinden düşmek üzereydi. Yavaşça yere doğru kaydı. Sarah ağlayıp çığlıklar atarak yere onun yanına diz çöktü. O'Brien ateş etmemişti. Mora adamın üzerine eğildi, nabzını aradı ve kalp masajı yapmaya başladı. Ama O'Brien'in gözlerinin içine bakan Jane, ışığın sönmekte olduğunu gördü. Kurtarılamayacağını biliyordu. Ertesi gün cesedi buldular. Scanlon'ın mesajlarının alıcısı 42 yaşında, Newton'da yaşayan yakışıklı William Hardcote'un adresini tespit ettiler. Bay Hardcote'u orada, garajının içinde, gümüş rengi Mercedes'inin sürücü koltuğunda yığılmış halde buldular. Birkaç gün önce ölmüş olduğu belliydi. Yani Scanlon'la aynı gece ölmüş olabilirdi. Ölüm sebebi hemen göze çarpıyordu. Sağ şakakta tek kurşun yarısı. Bir yıl önce Miami'de çalındığı rapor edilmiş Smith & marka 9 milimetrelik tabanca elindeydi. Mercedes'in bagajında içinde kurumuş kanla kaplı iki aşçı bıçağı olan plastik bir torba vardı. Jane, olay yeri ekibinin kanıtları kaydedişini izlerken ''Bu muhtemelen Scanlon'ın kanı.'' diye düşündü. Bu davada her şey güzelce yerli yerine oturmuştu. Polisin bu belirgin sonuca ulaşmasına yardımcı olacak kanıtların hepsi oradaydı. Hardcote, Olmsted Park'ta Scanlon'ı bıçaklayıp öldürmüş, sonra eve gidip intihar etmişti. Kanlı bir gecede iki avcının hayatı da sona ermişti. Ne Jane ne de Mora buna bir an için bile inanmadılar. Boston polisinin çekicisi Mercedes'i suç laboratuvarına götürmek üzere ilerlerken Hardcote'un garaj yolunda durdular. Akşam olmak üzereydi. Karanlık bulutlar toplanıyordu ve hava fırtına yaklaşıyormuş gibi insanın tenini karıncalandırıyordu. Ama Morey için fırtına dinmişti. "Harry bir kahramandı Jane," dedi. "Asla bana zarar vermek istemedi. Evime o silahı tek bir kurşun koymadan geldi. Bunu bilmiyorduk. Başka şansımız yoktu. Elbette başka şansınız yoktu. Her şeyin böyle olması gerekiyordu. Kızının hatırlanması için kamuoyu yaratarak ölmek istiyordu. Ayrıca hiçbir soruyla karşılaşması gerekmeyecekti." Mora durdu. "O'Brien kanserdi. Bunu sana Harry mi söyledi?" "Hayır. Doktor Bristol bu sabah otopsiyi yaptı. Harry'nin vücudu tümörlerle doluydu. Bence ölüme yaklaştığını biliyordu ve hayatını bu şekilde bitirmeyi seçti." "Bana kabuslar bırakarak," diye düşündü Jane, kararan gökyüzüne bakarken. "Bunu yapmak zorunda kalsan da birinin canını almak ruhunda bir leke bırakırdı. Öldürdüğün adam tetiği çekmeni istiyor bile olsa." "İkimiz de bunun bir oyun olduğunu biliyorduk," dedi Jane. "Harry ile kurbanlar bunu birlikte planladılar. Birbirlerini korudular. Bana sorarsan hepsi sırayla Christopher Scanlon'ı bıçakladı. 15 bıçak yarası, 2 farklı bıçak ve tek bir parmak izi bile yok." Jane bıkkınlıkla iç geçirdi. "Neler olduğunu biliyorum. Sadece bunu kanıtlayamam. Bunu gerçekten istiyor musun? Her zaman gerçeklere, hakikate sadık kalmaktan yana olan sensindir. Ama bu davada hakikati görmezden gelmek mi istiyorsun? Ben de kurbanlardan biri olabilirdim. Uyuşturulup kurbanlık bir koyun gibi kanepeme bırakıldım. Başıma her şey gelebilirdi. Ama hiçbir şey olmadı. Çünkü onlar buna engel oldu. Hangilerinin ya da kaçının evime geldiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey, bu kez kurbanların da savaştı. İki canavarı yakalayıp öldürdüler." Mora doğrudan ona baktı. "Ve beni kurtardılar." Jane, Mora'nın Lexus'una binip uzaklaşmasını izlerken, "Belki de bu, bütün hakikatten daha değerlidir," diye düşündü. Ve Harry O'Brien'in söylediği şeyi hatırladı. "Adalet, bazen yerini bulması için biraz yardımcı olmak gerekir." "Yardımcı oldunuz, Bay O'Brien. Yardımcı oldunuz." Son.